Ayrım 4. Özgürlük Yolları 2. Yaşanmayan Zaman. Jean-Paul Sartre. Sayfa 29. Paris, Roma, Londra ve Jacques'ın villası deniz kıyısında beyaz, orta halli. Odette ürperdi, denize baktı. Deniz pırıltılı bir buhardan ibaretti. Motorun arkasına takılmış bir adam, çıplak ve esmer, öne eğilmiş, deniz kayağı yapıyor. Pırıltılı buharın üzerinde süzülüp gidiyordu. Hiçbir insan eli bu yaldızlı aydınlığı yok etmeyi başaramazdı. Hiç olmazsa bu kalacak dedi. Hangisi? Bu deniz. Matthew başını salladı. Deniz bile dedi. Hatta o bile. Odette şaşkın gözlerle baktı. Ne demek istediğini kolay anlayamıyordu. Sormayı düşündü ama sonra birden canı kalkıp gitmek istedi. Ayağa kalktı, sandallarını giydi, havluya sarındı. Matthew, ne yapıyorsunuz diye sordu. Artık gideyim, birdenbire mi aklınıza esti? Akşam yemeğinde Jack'a sarımsak ezmesi yapacağıma söz vermiştim. Madeline kendi kendine işin içinden çıkamaz. Hem de siz aynı yerde uzun zaman oturamazsınız değil mi? Pekala, ben de denize girerim. Odette kumlanmış basamakları tırmandı. Terasa vardığı zaman dönüp baktı. Denize doğru koşan Matthew'yu gördü. Hakkı var diye düşündü. İçimde bir kurt var benim. Her an bir gidiş, bir yeniden başlayış, her an bir kaçış. Bir yerde kendini rahat hissetmeye, mutluluk duymaya başlar başlamaz içinde bir huzursuzluk kımıldıyor, kendini tuhaf bir biçimde suçlu buluyordu. Denize baktı, düşünüyordu. İçimde bitmeyen bir korku var. Ardında 100 metre ötede Jack'ın evi vardı. Şişman hizmetçi kadın Madeline vardı. Yapılacak sarımsak ezmesi vardı. Onun susuzluğunu kanıtlayacak bin bir küçük bahane ve hazırlanacak yemekler vardı. Yürüdü. Madeline, anneniz nasıl diye soracaktı. Madeline gizlice burnun çekerek her zamanki gibi diyecekti. Odette, annenize biraz et suyu kaynatın diyecekti. Sonra tavuğun beyaz etinden de götürün biraz. Belki yer. Madeline, ah madamcığım diyecekti. Ağzına lokma koymuyorum. Madeline, verin şunu bana diyecekti. Tavuğu alacak, kendi eliyle göğsün bir tarafını kesip çıkaracak ve kendini suçsuz hissedecekti. Bir kere daha dönüp denize baktı. Deniz bile, hatta o bile. Halbuki deniz öyle hafifti ki yere inmiş gök sanırdınız. Denize ne yapabilirlerdi? Kıvamlı, yemyeşil, sütlü kahve gibi öylesine yaygın, öylesine tek düze her günün deniziydi bu. İyot ve ilaç kokuyordu. Onların kendi denizleri, denizden doğru esen kendi rüzgarlarıydı. İnsana günde 100 frank ödetiyorlardı. Dirsekler üzerinde doğrulur gibi yaparak baktı. Gri renkli kumun üzerinde çocuklar oynuyordu. Küçük Simon, şasiyü, ardı sıra demirli ortopedik putinin içindeki sakat ayağını sürüyerek koşmaya çabalıyordu. Merdivenin yanında tanımadığı bir küçük oğlan duruyordu. Yeni gelmişlerdendi herhalde. Koca kulaklı, insanı korkutacak kadar zayıf biri olan, parmağını burnuna sokmuş ciddi bir dikkatle kumdan şatolar yapan 3 küçük kıza bakıyordu. Küçücük, sipsivri kemikleri fırlamış omuzlarını öne doğru eğmişti. Dizleri büküktü ama gereğinden fazla iri ve kalın olan gövde dimdik duruyordu. Korse, kemik veremi. Gerizekalıdır bir de üstelik. Jeanne, yatın dedi. İyice adam akıllı yere yapışarak yatın. Ne kadar sinirlisiniz bugün. Söz dinledi ve göğü gördü. 4 küçük beyaz bulut. Şosede bir arabanın tekerlek gıcırtıları duyuldu. Erkenden götürüyorlar diye düşündü. Kim acaba? İri bir ses. Merhaba ahbap dedi. Kollarını acele kaldırdı ve başındaki aynayı sağa sola çevirerek düzeltti. Onlar gelip geçmişlerdi bile ama hasta bakıcının kocaman bedenini tanıdı. Dario'ydu. Sakalı ne vakit kazıtıyorsun diye bağırdı. Dario'nun uzaklaşan sesi. Sen bilmem nelerini budattığın zaman diye yanıt verdi. Mutlu gülmeye başladı. Jeanne böyle açık saçık şakalardan nefret ederdi. Ne vakit döneceğiz? Jeanne'nin beyaz bluzun cebini karıştıran ve saati çıkarıp alan parmaklarını gördü. Bir çeyreğiniz daha var, sıkıldınız mı? Hayır, hiçbir zaman sıkılmazdı. Çiçek saksıları sıkılır mı? Güneşli havada saksılar açık havaya çıkarılır, sonra akşam soğuk çıkmadan içeri alınır. Hiçbir zaman saksıların fikri sorulmaz. Zaten onların verilecek fikirleri yoktur ki, bekledikleri bir şey yoktur. Gövdesindeki bütün gözenekleriyle havayı ve ışığı pompalamak ne önemli bir iştir, kimse düşünmez. Gök dev bir gong gibi uğuldadı, iki bulutun arasında parlayan üçgen biçimli beş küçücük nokta gördü. Gerindi ve ayak parmakları hışırdadı. Ses büyük deri örtülerden geliyordu. Tatlı ve okşayıcı bir şeydi bu. Kocaman masada sizi uyuttukları zamanki kloroform kokusuna benziyordu. Jen'in içini çekti ve genç adam göz ucuyla ona baktı. Kız başını kaldırmıştı ve kaygılı görünüyordu. Mutlaka onu rahatsız eden bir şey vardı. Ha sahi, savaş olacak, gülümsedi. Boynunu yana döndürerek, anladım dedi. Ayakta gezenler sonunda savaşı yapmaya karar verdiler ha. Kız sert bir sesle, ben size ne söylemiştim dedi. Böyle konuşmakta devam edecek olursanız karşılık vermeyeceğim size. Sustu. Önünde bol bol vakti vardı. Uçak kulaklarında uğulduyor, kendini iyi hissediyordu. Ben sessizlikten korkmam. Ama o kendini tutamaz. Ayakta gezenler her zaman kaygılıdır. Mutlak konuşmaları ya da bir şeyler yapmaları gerekir. Sonunda kız konuştu. Evet, korkarım ki öyle. Savaş çıkacak herhalde. Ameliyat günlerine özgü o tavrı, yüzündeki o ürkek çocuk ve ciddi başhemşire ifadesini takınmıştı gene. İlk gün içeri girdiği ve ona biraz davranmanız gerek, küveti alacağım dediği zaman da işte bu tavırla konuşmuştu. Adam terlemişti, terliyor, kendi kokusunu duyuyordu. O iğrenç dabağlanmış pösteki kokusunu. Kız ayaktaydı. İşin uzmanı bir hasta bakıcı ve bir yabancı olarak bakımlı ellerini ona uzatıyordu ve bu tavrı takınmıştı. Usulca dilini dudaklarında gezdirdi. O günden bu yana kızı yumuşatabilmişti. Ona çok heyecanlı görünüyorsunuz dedi. Evet öyleyim. Savaş sizi niye ilgilendiriyor? Bize ne savaştan? Kız başını çevirdi ve genç adam parmaklarını alayla piyano çalar gibi çelik yatağına vurmaya başladı. Kızın savaşla ilgilenmemesi gerekti. Onun işi hastalara bakmaktı. Ben, savaş vız geliyor bana dedi. Jeanne'in usulca, neden böyle kötü adam rolü oynuyorsunuz dedi. Fransa'nın savaşı kaybetmesini istemezsiniz siz de. Umrumda bile olmaz. Charles, böyle konuştuğunuz zaman beni korkutuyorsunuz. Genç adam sinsi bir alayla, ne yapalım dedi. Nazi olmuşsam suç bende mi? Kız cesareti kırılmışçasına, Nazi mi dedi, daha neler uyduracaksınız bakalım. Nazi, Yahudileri ve kendileriyle aynı fikirde olmayan herkesi öldürüyorlar, zindana atıyorlar, papazları bile. Reichstag'ı ateşe verdiler, gangster sürüsü. Bunlar söylenmemesi gereken şeyler. Sizin gibi bir genç adamın Nazi olduğunu söylemeye hakkı yoktur, şaka bile olsa. Genç adam, kızı kışkırtmak için dudaklarındaki alaycı gülümsemeyi bozmadan ona bakıyordu. Nazilerden nefret etmiyordu. Onlar suratsız, sert ve acımasızdılar. Dünyadaki her şeyi silip süpürmek ister gibi görünüyorlardı. Bakalım nereye kadar gidebilecekler, görürüz. Sonra birden aklına iblisçe bir şey geldi. Savaş olursa dedi. Herkes bir olur, fena mı? Ya, demek Mösyö savaş çıkacak diye memnun öyle mi? Memnun olacak ne buluyorsunuz bakalım? Adam güldü. Ayakta gezenler ayakta gezmekten yorulacak, deliklere girip karın üstü yatacaklar. Ben sırt üstü, onlar karın üstü. Böylece herkes bir olacak. Çoktandır insanlar üzerine eğiliyor, onu temizliyor, bulaşık yıkar gibi pisliğini akıtıyor, insancıl ellerle onu tımar ediyorlardı. Ve o hareketsizdi. Bedeninde dolaşan bütün o ellerle onlara çenelerinin altından yukarı doğru yüzlerine, dudakların tümseyi üzerindeki keskin kenarlı burun deliklerine, ufku hizasında kirpiklerin siyah çizgisine bakıyordu. Şimdi uzanıp yatmak sırası onlarındı. Jeanne'in karşılık vermedi. Her gün olduğu gibi canlı, hayat verici değildi bugün. Elini usulca adamın omzuna koydu. Kötü çocuk dedi. Kötü çocuk, kötü çocuk. Barışma anıydı bu. Adam, akşam ne takınacağız bakalım diye sordu. Pirinç çorbası, patates püresi, bir de sevineceksiniz alabalık. Sonra tatlı gibi bir şey, erik kompostosu, bilmiyorum. Eriktir herhalde. Dün kayısı kompostosu vardı. 5 dakikacık. Genç adam bu anın keyfini çıkartmak için gerindi ve geniş bir soluk aldı. Üçüncü gözünün içindeki küçük dünya parçacığına baktı. Tozlu ve hareketsiz, üzeri yer yer lekeli bir göz. Hareketleri biraz bozuyor, değiştiriyor, savaştan önce çevrilmiş filmlerdekilere benzetiyordu. Kas katı ve makine gibi. Böyle olduğu için de insanı oyalıyordu. Tam o sırada aynanın içinden bir alçı yatağında yatan siyahlı kadın kaydı, geçti, geçti ve kayboldu. Sevdiği bir çocuk itiyordu. Kim bu diye sordu. Tanımıyorum dedi Janin. Zannedersem şuradaki villada, Monrepo'da kalıyor. Biliyorsunuz, hani deniz kenarındaki kırmızı villa. Andre'nin ameliyat olduğu yer mi? Evet. Derin derin soluk aldı. Parlak ve yumuşak bir güneş ağzından, burun deliklerinden, gözlerinden içine akıyordu. Peki bu asker, bu askerin ne işi vardı burada? Hastaların havasını solumaya ne hakkı vardı? Asker, eski zaman filmlerinin katı hareketleriyle aynanın içinden geçti, kaygılı bir yüzü vardı. Şal bir dirseğine dayanarak doğruldu, ardından baktı. Asker yürüyordu, bacaklarını, kalçalarını hissediyor, bedenini olanca ağırlığıyla iki ayağının üzerine yüklüyordu. Durdu ve hasta bakıcılardan biriyle konuşmaya başladı. Şal rahatlayarak, buradan biri herhalde diye düşündü. Asker ciddi bir yüzle başını sallayarak gene o kaygılı ifadeyle konuşuyordu. Kendi başına yıkanıyor, kendi başına giyiniyordu. Canı nereye isterse gidiyor ve her an kendi kendisiyle uğraşıyordu. Kendini güçlü hissediyordu çünkü ayaktaydı. İyi bilirim bunu. Ama ona bir şeyler olacaktı. Yarın savaş başlayacak ve herkese bir şeyler olacak. Bana değil, ben eşyayım. Janin, vakit tamam dedi. Ona kederli gözlerle bakıyordu. Gözlerinde yaşlar vardı. Yüzü alt üstü. Şarl, küçük kız bebeğini seviyor mu dedi. Ah evet, sakın sarsmayın beni. Sarsmam. Gözyaşları göz pınarlarından fışkırıyor. Ağır ağır solgun yanaklarından süzülüyordu. Şarl ona kuşkuyla baktı. Neniz var sizin? Yanıt vermedi. Genç adamın üzerine eğilmiş, burnunu çekerek örtüleri düzeltiyor. Genç adam onun burun deliklerini görüyordu. Benden bir şey saklıyorsunuz. Gene yanıt vermedi. Benden sakladığınız nedir? Madame Guverne ile kavga mı ettiniz? Hadi hadi, çocuk yerine konulmak istemiyorum. Kız doğrulmuştu. Ona umutsuz bir sevgiyle bakıyordu. Ağlayarak, sizi başka yere nakledecekler dedi. İyice anlayamamıştı. Beni mi? Berk'teki bütün insanları, sınıra çok yakın diye. Genç adam titremeye başlamıştı. Janine'in elini yakalayarak sıktı. Ama ben kalmak istiyorum. Janine renksiz bir sesle, burada hiç kimse kalmayacakmış dedi. Charles avucundaki eli bütün gücüyle sıkarak, istemiyorum dedi, istemiyorum. Janine yanıt vermedi. Elini adamın elinden kurtararak tekerlekli sedyenin arkasına geçti ve iterek yürümeye başladı. Charles bedeninin bir kısmıyla doğrulmuştu. Parmakların arasında örtünün köşesini evirip çeviriyordu. Bizi nereye götürecekler? Ne zaman gidecekmişiz? Hemşireler de bizimle gelecek mi? Ha, söylesenize, bir şey söyleyin. Kız susuyordu ve onun başının üstünde derin derin göğüs geçirdiğini duydu. Kendini yastıklara bıraktı ve müthiş bir öfkeyle, büsbütün yok etmeden yakın bırakmayacaklar dedi. Sokağa bakmak istemiyorum. Milan pencereye yaklaşmış bakıyordu. Yüzü asık, daha burada değiller ama ayaklarını sürüyerek ev kümelerinin arasında dolaşıyorlar. Seslerini duyuyorum. Marika'ya doğru eğiliyor, ona şuraya otur diyorum. Nereye? Şuraya, duvarın dibine, iki pencerenin arasına. Çocuk soruyor. Beni niye size yolladılar? Yanıt vermiyorum. Bu kez tekrar soruyor. Kim bağırıyor böyle? Yanıt veremiyorum. Sürüklenen ayaklar. Hışıl hışıl hışıl yapıyor. Çocuğun yanına yere oturuyorum. Bedenim ağır. Onu kollarımın arasına alıyorum. Milan pencerenin yanında bomboş gözlerle bakarak tırnaklarını yiyor ona. Milan, sen de gel yanıma. Pencerede durma diyorum. Homurdanıyor. Pencerenin demir parmaklığından eğilerek bakıyor. Mahsus eğiliyor. Sürüklenen ayaklar. 5 dakikaya kadar burada olurlar. Marika ince kaşlarını çatıyor. Böyle yürüyen kim? Almanlar. bir ha diyor ve yüzü gene deminki anlamına dönüyor. Uslu uslu, tıpkı sınıfta benim sesimi ya da yağmuru ya da ağaçlarda uğuldayan rüzgarı dinlediği gibi sürüklenen ayak seslerini dinliyor. Ayak sesleri orada çünkü. Ona bakıyorum, bana saf berrak gözleriyle bakıyor. Bu bakışlardan, bu anlamayan, olacakları göremeyen bakışlardan ibaret olabilmek, sağır olmak ve bu bakışlarla büyülenmek, sesleri, gürültüleri yalnızca bu bakışlarda okuyabilmek isterdim. Duygulardan doğan yumuşak tatlı bir ses, bir gürültü, yaprakların hışırtısı gibi. Ben bunun sürüklenen ayak sesleri olduğunu biliyorum. Yumuşak bir şey Milan. Onlar yumuşak, gevşek bir yürüyüşle, ayaklarını sürüyerek gelecek ve onu ellerinin altında hamur gibi yumuşayana kadar dövecekler. O burada iri, gürbüz ve haşin pencereden bakıyor. Onu kolundan tutacaklar. Parçalanmış, ezilmiş yüzündeki aptalca ifadeyle o yumuşak ve gevşek sallanacak. Dövecekler, yere çarpacaklar ve yarın benden utanacak. Marika kollarımın arasında ürperiyor. Ona korkuyor musun diyorum. Başını kaldırarak hayır diye işaret ediyor. Korkmuyor. Sınıfta kara tahtaya bir şeyler yazdığım ve elimin hareketini ağzı açık seyrettiği zamanki gibi ciddi, hatta önemli bir anlam var yüzünde. Dünyaya uymaya çalışıyorum. Şimdiden ağaçları ve suyu, sonra kendi başlarına yürüyen hayvanları anladı, sonra insanları ve alfabedeki harfleri. Şimdi bu var, büyüklerin susuşu ve sokakta sürüklenen ayaklar. Şimdi bunu anlamak gerek. Çünkü küçük bir ülkeyiz biz. Gelecekler, tanklarını tarlalarımızdan geçirecekler, insanlarımızı öldürecekler. Çünkü küçük bir ülkeyiz biz. Tanrım, Fransızlar yardıma gelsin bize. Yalvarırım Tanrım, bırakmasınlar bizi. İşte geldiler, dedi Milan. Yüzüne bakmak istemiyorum. Yalnızca Marika'ya bakıyorum çünkü o anlamıyor. Bizim sokakta yürüyorlar. Ayaklarını bizim sokakta sürüyorlar. Adımızı haykırıyorlar. Duyuyorum onları. Buradayım, yere çökmüşüm. Bedenim ağır, hareketsizim. Kımıldamıyorum. Milan'ın tabancası önlüğünün cebinde. Milan, Marika'nın yüzüne bakıyor. Çocuk ağzını açmış, gözleri berrak ve saf, anlamıyor. Raylar boyunca yürüyor, dükkanlara bakıyor ve keyifle gülüyordu. Raylara bakıyordu, dükkanlara bakıyordu. Gözlerini kırpıştırarak ayaklarının altındaki beyaz yola bakıyor ve düşünüyordu. Marsilya'dayım. Dükkanlar kapalıydı, demir kepenkler indirilmişti, sokaklar bomboştu ama Marsilya'daydı. Durdu, torbasını yere bıraktı, meşin ceketini çıkardı ve koluna aldı. Sonra alnının terini sildi ve torbayı sırtına vurdu. Biriyle iki çift laf etmek istiyordu canı. 12 izmaritim var, cebimde bir de pro izmariti, diye kendi kendine konuştu. Raylar parlıyor, upuzun beyaz yol gözlerini kamaştırıyordu. Torbada bir şişe de kırmızı şarap. Sıcak su satıyordu insanı. İçebilirdi şarabı ama bistronun birinde iki kadeh içmeyi tercih ediyordu. Hepsi de kapalı olmasaydı. Gözümle görmesem inanmazdım, dedi. Rayların arasından yürümeye başladı. Yol, kara suratlı küçük evlerin arasında ayna gibi parlıyordu. Solda sıra sıra dükkanlar vardı ama ne sattıkları anlaşılmıyordu. Kepenkleri indirmişlerdi. Sağda rüzgara karşı apaçık ve bomboş evler vardı. İstasyon binalarına benzeyen evler. Ama Marsilya'ydı burası. Koca Luis kendi kendine ne cehenneme gitmiş bunlar diye konuştu. Bir ses, çabuk çabuk koşun diye bağırdı. Bir sokak köşesinde açık bir bistro vardı. Dimdik, hareketsiz bekleyen iki herifin arasında kocaman, cüsseli bir adam kapıda durmuş bağırıyordu. Çabuk çabuk koşun. Sonra Koca Louis'in o kadar arandığı halde göremediği adamlar tarladan bitmişçesine meydana çıktılar ve bistroya doğru koşmaya başladılar. Koca Louis koştu, adamlar itişe kakışa kapıdan giriyorlardı. O da arkalarından girmek istedi ama iki yanında dimdik hareketsiz iki herif bekleyen iri cüsseli adam göğsüne doğru bir yumruk uzatarak onu durdurdu. Bas git bakalım şuradan. Tulum giymiş gencecik bir oğlan kendinden büyük yuvarlak bir masayı dükkana sokmaya çabalıyordu. Koca Louis, eyvallah abba, dedi. Çok kalacak değiliz. Şuradan iki kadeh bir şey ver bana. Sana bas git dedik. Gidiyoruz, gidiyoruz dedi koca Louis. Korkma, istenmediği yerde demir atacak adamlardan değilim ben. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 37.